Ayrım 3.
Sayfa 39. Efendim İştar, tanrıların arasında adı en ulu olanı sensin. Ben baştan beri hizmetkarın olan Pudu Hepa. Efendim, senin rehberliğinde buraya geldim. Hattuşili'yi demir tahta sen oturttun. Tahtını yeniden yitirmesini, Hattuşi'yi terk etmemizi, hatta başımıza daha kötü şeylerin gelmesini istiyor olamazsın. Bize yardım et ki düşmanlarımızı alt edelim ve sana hizmet etmeye devam edelim. Bana bir işaret gönder efendim, bizi esirgediğini göreyim. Şimdiye kadar buyruklarına hiç karşı gelmedim ve her şey istediğimiz gibi oldu. Urhi Teşup'a karşı sürdürdüğümüz savaş boşa gitmesin. Hattuşili de Pudu Hepa da işlere çok bağlıydılar. Hattuşili küçüklüğünde kendisine uzun bir ömür biçilemeyen hastalıklı bir çocuktu. İştar kardeşi Muvatalli'ye rüyada görünmüş ve kendi hizmetine verilirse Hattuşili'nin yaşayacağını söylemişti. Hattuşili de ona hizmet etmişti. Aynı şekilde Pudu Hepa da küçük yaşta İştar'a hizmet etmeye başlamıştı çünkü babası Lavazantia'nın İştar rahibiydi. Ramses'i yendikten sonraki güz ayında ise uzaktaki Kizzuvat'la da buluşmuşlardı. Evlilikleri bile İştar'ın isteğiyle gerçekleşmişti. İştar rüyasında Hattuşili'ye görünerek Pudu Hepa ile evlenmesini emretmişti. Bu evlilik şaşkınlık yaratmıştı. Genelde kralın yakın akrabası pek tanınmayan bir rahibin kızıyla evlenmezdi. Ardından çalkantılı yıllar başlamıştı. Hattuşili kardeşinin yanında Kadeş'te savaşırken kuzeydeki dağlarda yaşayan Kaşkalar yukarı ülkeye saldırmış ve Hattuşili'nin taht kenti olan Hakpiş'i ele geçirmişti. Sadece yüzyıllarca işgal altında kaldıktan sonra Hattuşili'nin Kaşkalardan kurtardığı kutsal kent Nerik yine Hititlerde kalmıştı. Ancak İştar'ın yardımıyla Hattuşili Kaşka çapulcularını tekrar bertaraf etmiş ve yeniden Hakpiş kralı küçük rahip kızı Pudu Hepa'da yeniden kraliçe olmuştu. Bir bakıma çok da güzel yıllardı bunlar, sevgi ve mutluluk dolu yıllar. Onlara üç çocuğun bahşedildiği yıllar, aile ve dostlarla geçen neşeli yıllar. Hakpiş'in refaha kavuştuğu yıllar, Hattuşili'nin büyük krala bağlı bir kent hükümdarı olmaktan daha fazlasını hak ettiğinin anlaşıldığı yıllar. Urhi Teşup tüm bunları yok etmek istiyordu. Bunun üzerine Pudu Hepa ona karşı savaş açması için Hattuşili'yi yüreklendirmişti. Bu çok riskli bir işti ancak sonunda Hattuşili istediğini elde etmişti. Magallu'nun ölümü tüm bunları tehlikeye sokmamalıydı. Pudu Hepa kapıya doğru gitti ve hizmetçilerini çağırdı. İlk adakları sunmak için giyinme zamanı gelmişti. Birden aklına başka bir şey daha geldi. Magallu anlaşılması zor bir insan olabilirdi ama karısı onu çok seviyordu. Karısıyla ilgilenmek herhalde kimsenin aklına gelmemişti. Kalenin yanındaki direkli eve git ve Gashurlavia'ya Magallu'nun karısına gitmesini istediğimi söyle. Bu yeter diye buyurdu içeriye ilk giren hizmetçisine. Gerisini Gashurlavia yapar. Hattuşa'da bugün hakim olan sabah sessizliği Abamuva'yı yanıltmıştı anlaşılan. Malvaziti Benteşine'ye yeni görevini hazırlamak için gittiği direkli evden çıkarken Alalimi ile karşılaştı. Duyduğuma göre bir kaza olmuş, Magallu ölmüş diye yolunu kesti genç içki sunucusu. Bu doğru mu? Malvaziti başını salladı. Bunu nereden biliyorsun Alalimi? Palla, Uratar Hunta'ya söylemiş. Başka ne beklenirdi ki? Zuzuli haber anında ustasına yetiştirmiş, o da sıcağı sıcağına her önüne gelene yaymıştı. Malvaziti bıkkınlıkla omzunu silkti. Asurlar gelmeden işleri yoluna koymam gerekiyor anlaşılan. Neyse ki en önemli konu hallolmuş durumda. Onlara Benteşina rehberlik edecek. Ama bu... Hayır, bence çok iyi bir çözüm yolu. Şu an önemli olan bayram kutlamalarının başarılı geçmesi. Alalimi, lütfen bu konuda ileri geri konuşulmasını engelle. Bana güvenebilirsin Malvaziti. Alalimi elini Valvaziti'nin omzuna koydu. Tam yoluna devam etmeye yeltenirken aklına bir şey geldi. Magallu kent kayasından mı düştü? Bunu da nereden çıkardın? Yürümeye hazırlanan Valvaziti de aynı şekilde aniden durdu. Uratar Hunta ima etti. Magallu'nun geçen akşam oraya gittiğini görmüş. Ben de Lallupiyalı gençlerin taşkınlık yaparak kentte dolaşırken etrafını çevirdiklerini gördüm. Bu hikaye Mutarki'nin Valvaziti'yi anlattığına pek uymuyordu. Aksi gibi bugünlerde Kella'ya giderek daha çok yaklaşmaya çalışan Uratar Hunta bir şeyler görmüştü. Bunun üstünde biraz durmalıydı. Yalan söylemek Valvaziti'nin tarzı değildi. Yıllardır tanıdığı ve değer verdiği Alalimi'ye yalan söylemekse hiç değil. Ama o an kaçamak yanıt vermeyi yeğledi. Sanmıyorum, bildiğim kadarıyla Abamuva onu Büyük Kaya'nın şelalesi civarında bulmuş. Bağışla, biraz acelem var. Yeni görevlendirmeyi Kella ile görüşmem gerek. Bol şans. Alalimi Valvaziti'nin şu hırçın adamla buluşmasına hiç de gıpta etmiyordu. Ufak tefek şişmanca rahip şişirilmiş koyun postu gibi oradan oraya zıplıyordu. Bıktım artık. İstek üzerine istek. Sürekli yeni düzenlemeler. Her şey değiştiriliyor. Neymiş, her şey dünya düzenine uygun olacakmış. Son sözleri Kella öyle öfkeli bir şekilde söylemişti ki ağzından tükürükler saçılıyordu. Valvazidi Kella'yı sakinleştirmeye çalıştı ama onu durdurmak her zamanki gibi mümkün değildi. Şimdi de Kunni taşıyıcı yapılıyor. Biraz önce Palla geldi ve Magallu'nun ölümünün tanrıların işareti olduğunu anlatmaya çalıştı. Geleneklere uyulmadığında olabilecekleri gösteren bir uyarıymış. İşler heykelini taşıma görevi kurallara göre onu yaratan kişiye aitmiş. Ben kimim o zaman? Bana geleneğin ne olduğunu öğretmek istiyorlar. Kella Valvazidi'yi kolundan tuttu. Bir palla gelip bana tanrısal işaretlerin anlamını öğretmeye kalkabiliyor. Ben burada neyim? O zaman bostan korkuluğu mu? Ama bu büyük kral Hattuşili'yi niye ilgilendirsin ki? O sadece yabancı ülkelerden gelen beylerle ilgilenir. Ama bu kapı yapısı bayramında onların ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Lütfen meseleyi daha da zorlaştırma. Kella diyeceklerini peş peşe sıralarken Valvazidi araya girebilmişti sonunda. Ayrıca büyük tapınağın ünü yayıldığında senin de sadece yöresel bir tapınağın baş rahibi olmadığını anlaşılacak. Bunu kanıtlayacak tek kişi sensin. Valvazidi'nin pohpohlamalarını yutmuştu Kella. Tamam, Kunni olsun. Eğer yine bir terslik olursa Zubabbi. Gözleri yine kötü kötü pırıldamaya başladı. Sonra ababuma nasıl olur? Sinsi sinsi sırıttı. Olmuşken uzun bir liste hazırlayalım. Kendini beğenmiş Palla'ya iştar taşıyıcısı olarak görevlendirme sözü vermiştim. Sözümde duracağım. Taşsın istiyorsa. Ama ondan önce sırada bir başkası var. Küçük kardeşin Adduva. Valvazidi yorum yapmaktan kaçındı. Yabancı ülkelerden gelen temsilcilerin ağırlanmasıyla ilgili işlere dönmek onun için daha önemliydi. Varsın Kella ahmakça listesiyle gücünü ya da her neyse onu kanıtlamaya dursun. Valvazidi hafiflemiş bir şekilde büyük tapınağın direkli avlusundan çıktı ve pek de sessiz geçmeyen bu konuşmayı çok fazla kişinin işitmemiş olmasını diledi. Rahat bir yatakta 8 saat uyku Kubanta'nın yol yorgunluğunu üstünden atmasına yetmemişti. Krala nezaket ziyaretinde bulunmak bağlı kralların görevleri arasındaydı ama 60'ını çoktan devirmiş bir adamdan böyle uzun bir yolculuk yapması istenebilir miydi? Batıdaki denizden Hattuşa'ya gelmek için tam 25 gününü yolda geçirmişti. Bu 25 günün her biri de birbirinden zahmetli geçmişti. Bedenindeki tüm kemikleri hissedebiliyordu. Mira kralı sızlanarak kule binasının merkez avlusunda bulunan bir sedire çöktü. Urhi Teşup olsa herhalde ondan bunu istemezdi artık. Urhi Teşup tıpkı Muvatalli gibi onun batıdaki uyruklar arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu kabul etmişti. Ne de olsa efsanevi kral Şubbil Riyuma'nın kız kardeşinin oğullarından biriydi. Ama taht hakkını çiğneyen ve kendi yeğenini tahttan indiren Hattuşili'den ne beklenirdi ki başka? Dahası da vardı, bu yetmezmiş gibi 40'lı yaşlarında zayıf bir adam avluda belirip onu saygıyla selamlayınca oturduğu sedire öfkesinden bir tekme attı. Komşu ülke Şeha'nın kralı Masturi'ydi bu, onunla aynı konuk evinde kalacaktı. Kubanta kralın selamını ağzından güç bela çıkan bir homurtuyla karşılık verdi. Eskiden olsaydı Masturi ile aynı çatı altında uyumak zorunda kalmazdı. Bu küçük cereyanlı kule binasına değil daha büyük olan direkli binada kalırdı. Ama dalkavuk Masturi Hattuşili'nin kız kardeşiyle evlendikten ve Urhi Teşub'u piç olarak nitelendirdikten sonra hep tercih edilir olmuştu. Aslında kendisinin de bu evde öncelikli bir yere sahip olduğunu, üstelik kralıyla aralarında kan bağı bile bulunmadığını, sadece Şubbil Riyuma'nın kız kardeşin evlatlığı olduğunu Kubanta öfkeden göz ardı ediyordu. Masturi'nin evliliğini Muvatalli'nin kararlaştırdığını da. Çok genç, sıska bir adam avluya girdi. Kubanta'yı görünce asık yüzü biraz aydınlandı. Kubanta, hoş geldin. Kurunta, seni görmek ne güzel. Bu korkunç sabahta en azından bir ümit ışığı. Kubanta genç adamı kucakladı. Söylesene, ne oldu? Neler olduğunu duymadın mı? Birdenbire Benteşina büyük kralın temsilcisi oluverdi. Kurunta Kubanta'nın yanına çöktü. Basit bir bağlı kral, bir temsilci grubuna rehberli edecek. Üstelik de Asurlulara, Hattuşili bu görevi bana vermeliydi ya da en azından sana. Bu ne yüzsüzlük diye onayladı yaşlı adam. Bir taht hırsızından ne beklenir ki zaten? Kendi evlatlığını çiğniyor, rüyamda görsem inanmazdım. Soysuzun tekeni, payesi bir kral naibi ya da Kargamış kralıyla aynı olan Tarhun Taşya kralına tercih ediyor diye Kurunta'nın öfkesini daha da kışkırttı Kubanta. Hattuşili beni dışlayabileceğini sanıyorsa yanılıyor. Kardeşim Urhi Teşub gibi gafil avlayamaz beni. Haklısın, sakın boyun eğme. Tahtın asıl sahibi senin soyun. Kral ve kraliçenin o tahtta hiçbir hakkı yok. Taht sadece Muvatalli'nin oğullarının hakkı. Urhi Teşub'un değilse senin hakkın. Biraz sessiz ol. Kurunta ürküntüyle çevresine bakındı ancak onları dinleyebilecek kimse yoktu görünürde. Böyle şeyleri konuşmak tehlikeli olabilirdi. Eminim bunun arkasında da Puduhepa vardır. Bu kadın olmasaydı Hattuşili kardeşime karşı bu günaha işlemezdi. Onu kışkırtan o kadın diye fısıldadı Kurunta. Umarım yakında cezasını bulur. Kubanta sinsi sinsi gülmeye başladı. Belki de Benteşina'nın Asur temsilcileriyle ilgilenmesi iyi olur. Düşündüğünden çok daha iyi. Benteşina'nın en küçük bir beceriksizliği Hattuşili'nin Asur desteğini yitirmesine yol açar. Ve onlar Hattuşili'ye cephe aldığında Ramses de cephe alır. İşte o zaman Hattuşili ve Puduhepa artık demir tahtta oturamaz. Çok doğru Kubanta, haklısın, daha iyisi olamazdı. Benteşina başarısız olmalı. Teşekkür ederim Kubanta. Kurunta ayağa kalktı ve avluyu terk etti. Bir direğin arkasında gizlenen Masturi'yi hala fark etmemişti. Kaledeki yönetim binasına dönen Valvaziti önce Kunni'yi, sonra Puduhepa'nın gözcülerini ve en sonunda Babililere hizmet verecek görevlileri yapılan değişikliklerden haberdar etti. Kentin kuzeyinde görevli muhafızlardan adamlarının boğaz yakınlarında bir şey görüp görmediklerini soruşturmasını istedi. Sonra da Adduva'yı içeri çağırdı. Kardeş oldukları ilk bakışta anlaşılıyordu. Adduva da Valvaziti gibi gri mavi gözlere ve küçük bir burna sahipti. Ancak çenesi biraz daha köşeliydi, saçları da sık ve neredeyse siyahtı. Boyu biraz daha kısa ve yapısı daha zayıftı. Hatta çelimsiz bile sayılırdı ancak yaşı henüz 18'de biraz daha gelişebilirdi. Adduva Valvaziti'nin en küçük kardeşi olmakla kalmayıp onun için çalışan yazıcılardan biriydi aynı zamanda. Yabancı ülkelerden gelecek temsilciler yakında burada olur. Bayram da artık zamanında başlayabilir. Bayramın birinci günüyle ilgili talimatların bulunduğu tabletleri alabilirsin. Kayıt için yeni tabletleri de hazır et. Ondan sonra üstünü giyinmek için yeterince zaman olur. Sana burada ancak kralımız taht salonuna geçtikten sonra ihtiyacım olacak. Adduva başını salladı. Her şey istediğin gibi olacak kardeşim. Bayram programı aksamayacak. Babil temsilcileri geldi ilkin. Aşağı kentin ana kapısında onları Kunni karşıladı ve muhafızların mızraklarıyla saf oluşturduğu kral kalesi kapısına götürdü. Yukarıdaki saray kapısında ise onları artık eteklerinde mavi süslemeli ince dokunmuş keten kumaştan açık renkli uzun bir üstlük giymiş olan Valvaziti karşıladı. Gümüş kente hoş geldiniz. İtti Marduk Balatu. Güçlükle bir değnekten destek alan yaşlıca adam hafif alaycı tavrıyla ''Burada olmak ne güzel, bilmem ki Kadasman Turgub'u ziyareti neden bu kadar önemser ve Adatsar ilanı yerine huzura benim çıkmamı ister. Neyse tadını çıkaralım bari.'' diye söylendi. Valvaziti saygılı tavrını sürdürdü ve bir şey söylemedi. Aslında yanıtı şu olmalıydı. ''Çünkü senin ülkenin durumu hiç de parlak değil, ticari ilişkilerinizi geliştirmek zorundasınız.'' Valvaziti itti Marduk Balatu ve mahiyetini aslan kabartmalarıyla süslü kapıdan geçirerek kapı avlusuna götürdü. Avlunun ortasından kırmızı daş döşeli bir yol geçmekteydi. Valvaziti bu tören yolunu kullanıp konuklarıyla birlikte kalenin iç kapısındaki direkli holden yürüyerek aşağıdaki dikdörtgen avluya geçti. Valvaziti Babillileri buradan yabancı ülke temsilcileri için yapılan üç konuk evinden en küçüğü olan soldaki ilk binaya götürdü. Böylelikle Hitit kralının Babillilere biçtiği değer de belli olmuştu. Protokole göre belirlenen geliş sıraları da buna uygundu. Valvaziti protokolde itti Marduk Balatu'yu ilk sıraya almıştı. Hattuş'a ziyaretin kazançlı olsun diye dilekte bulunarak itti Marduk Balatu'nun kalacağı konuk evinden ayrıldı Valvaziti. Baba Aha İddina kent kapısına göründüğünde Benteşina yerlere kadar eğildi. ''Büyük Kral Hattuşili adına sizi karşılamak benim için büyük bir onur. Hoş geldiniz Baba Aha İddina. Benim adım Benteşina, Amurru Kralı ve Hattuşili'nin damadıyım. Hattuş'a da rahat etmeniz için elimden geleni yapacağım. İstekleriniz olursa söylemekten çekinmeyin, her an hizmetinizde olacağım.'' ''Teşekkür ederim. Hatırladığım kadarıyla bana rehberlik edecek kişinin adı Magallu'ydu, yanılıyor muyum?'' Baba Aha İddina pek hoşnut görünmüyordu. Hattuşa'ya gelince terslikler hep onu bulurdu zaten. Kızgın bir şekilde en genç refakatçisine doğru döndü ancak Benteşina önünde durdu. ''Haklısınız ancak Magallu bir kaza geçirdi ve bu onurlu görevi üstlenme şerefine ben nail oldum. Bu benim için büyük bir mutluluk. Ümit ederim ki bu değişikliği lanetlemek için bir nedeniniz olmaz.'' Baba Aha İddina yumuşamıştı ve iğneli bir söz söylemekten son anda vazgeçti. Belki de Hattuşili'nin yönetimi altında Hitit Sarayı'nda durumlar gerçekten değişmişti. ''Diplomatların dilini konuşuyorsun Benteşina, sanki ana dilinmiş gibi.'' ''Hakpiş'te Hattuşili'nin konuğu iken bilgilerimi daha da geliştirebildim.'' Taşra'da bile dünya çapında bir adam olmaya çalıştı Hattuşili, helal olsun. Baba Aha İddina dostça bir gülümseme için kendini zorladı. Görelim bakalım şimdi burada neler sunacak bize. Adduva derin düşüncelere dalmış biçimde bir yan kapıdan geçerek büyük tapınak kompleksine ayrıldı ve taş döşeli caddeye çıktı. Karşısında yazıcı okulunun da bulunduğu uzun bina vardı. Burada öğrendiği dillerin yabancı konuklara rehberlik ederken ne kadar işine yarayacağı birazdan belli olacaktı. Gümüşkent'te sonunda yeniden uluslararası bir hava estirecek olan bu kapı yapısı bayramının geldiğine seviniyordu. Valvazite'nin yazıcısı olması açılış geçit törenindeki görevi ve aslan maskesi taşıyıcılığı gibi olağan görevlerine ek olarak bu yıl bir de ilk defa Sphinx'i kapıda sergilenecek olan Telepino gösterisinde solo görevi üstlenmişti. Ana caddeden davul sesleri geliyordu. Saray muhafızlarının eşlik ettiği küçük bir grup göründü. Başta Benteşi'yle onun yanında ince esmer bir yabancı vardı. Bu Asur elçisi Baba İha İddina olmalıydı. Tam o sırada Asur elçisi Benteşina'nın dirseğini tutup bir şeyler söyledi ve kahkaha atarak başını arkaya attı. Benteşina da gülüyordu. Gördüğü manzara ve kulağına gelen gülüşmeler iyiye işaretti. Görünüşe göre birbirlerinden hoşlanmışlardı ve Baba Aha İddina protokolün beklenmedik bir şekilde değişmesinden çok da etkilenmiş görünmüyordu. Adduva sağa döndü ve tapınağın arkasındaki mahallede bulunan evlerine gitmek için aşağıya doğru yürüdü. Valvazite'nin yukarıda Kral Kalesi'nde de dairesi vardı. Ancak Adduva ile paylaştığı iki katlı evi asıl evi olarak görüyordu. Bu ev gerçi daha eski ve nispeten küçüktü ama kanalizasyonu vardı ve Valvazite bir banyo küveti bile ayarlamıştı. Urhiteşup döneminde gözden düşünce buraya taşınmıştı aile. Tekrar yükselişe geçtikten sonra da Valvazite duygusallık edip evi bırakmamıştı. Adduva da buna razıydı çünkü girintili çıkıntılı sokakları, küçük çeşmeleri ve gölgelik yerleriyle bu mahalleyi seviyordu. Kısa bir yoldan geçtikten sonra baklava dilimi şeklinde bir meydana geldi ve eve gitmek için buradan sola dönmek isterken karşıdan koyu sarı saçlı narin bir kızın hızla avlu kapısından içeri girdiğini gördü. Mala, Adduva'nın karnında kelebekler uçuşmaya başladı. Taht salonunun kral için açılmasına da daha çok vardı. Adduva düşüncelerinden kendini sıyırarak yoluna devam etti. Hoşnut görünen Baba Aha İddina Benteşina ile birlikte aşağı avlunun sağ tarafını kaplayan ince uzun konuk evinde kaybolunca Valvazite derin bir nefes aldı. Her şey yolunda gitmişti. Artık Mısırlılar gelebilirdi. Beklenenden önce geliyorlardı ama yine de bir bardak sesar içmeye zamanı kalmıştı. Bildiği kadarıyla Zuvabbi'nin her zaman bir testi süzülmüş birası bulunurdu. Mısır temsilcilerini ağırlayacak olan Zuvabbi'yi bulmayı umduğu en büyük ve taht salonuna en yakın konuk evine gitti. Ancak burada onu bir sürpriz bekliyordu. Bu sabah Zuvabbi Kral Kalesi'nde hiç görülmemişti. Gece de kalede kalmadı. Belki zaman kaybetmemek için doğrudan kent kapısına gitti diye düşüncelerini belirtti en yaşlı saray hizmetkarı. Valvazite gizli gizli sırıttı. Tabii ya, Zuvabbi yine uyuyakalmıştı. Ama böyle bir günde bu düpedüz sorumsuzluk sayılırdı. Bunu ona bizzat söylemeliydi. Aşağıya inip evine bakayım. Adduva avluya girdiğinde Mala şimşir ağacının yanındaki küçük kuyunun başında duruyordu. Mala, bu ne sürpriz? Kentin bu kuzey kısmında ne işin var? Mala ambar sorumlusu Uratar Hunta'nın kızıydı ve genellikle yukarıda kalede kalıyordu. Sadece Ananza'yı ziyaret etmek istedim. Adduva şaşırdı çünkü Mala ile Ananza pek arkadaş sayılmazdı. Kentin bu bölgesine gelmesinin başka bir nedeni olabilir miydi acaba? Zaten son görüştüklerinde Mala ona bir öpücükle veda etmişti. Belli belirsiz bir öpücük olsa bile. Adduva cesaretini toplayarak yaklaştı. Ben, an diye ikisi de aynı anda kekelemeye başladılar. Adduva kendine çok kızdı. Başka zaman kadınların karşısında bu kadar beceriksiz değildi. Ama Mala'nın karşısında tam bir ahmak gibi davranmıştı. Sanki uzun süredir birbirlerini tanımıyorlarmış gibi. İkisi de mahcup bir şekilde başlarını çevirdiler ve aynı anda şimşir ağacından birer dal kopardılar. Mala kendini tutamayıp gülmeye başladı. Adduva bozulmuştu. Yeniden cesaretini toplayıp Mala'nın elini tuttu. Mala da elini sıkarak karşılık verdi. Sonunda tekrar sesine kavuşmuştu Adduva. Burada olduğuna çok sevindim. Seninle karşılaşmayı ümit etmiştim. Hafifçe Mala'nın omuzlarından tuttu ve kendine doğru çekti. Saçları güneşte kehribar gibi ışıldıyordu. Mala içinde yeşil tonların da bulunduğu mavi gözleriyle ona bakıyordu. Şirin gamzeleri dudaklarının neşeli bir şekilde yukarıya doğru kıvrılışı yaramaz bir çocuk havası veriyordu ona. Adduva yumuşak bir şekilde onu öptü. Mala da biraz daha yaklaşıp elini onun uzun koyu renk saçlarına gömerek bu yakınlığa karşılık verdi. Birbirlerinin kolları arasındaydılar artık. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bu mutluluk anından sonra birbirlerinden ayrıldıklarında Mala hafifçe titriyordu. ''Burada olmaz.'' diye fısıldadı ve Adduva'yı yüksek bir duvarla çevrili arka bahçeye doğru çekti. Zuvabbi'nin geceyi kentte geçirmediğini mi söylemek istiyorsun? Yani onun sakin sakin çiftlik evinde kaldığını mı? Hizmetkar zoraki bir şekilde başını salladı. Valvazidi dehşete düşmüştü. Söz konusu Zuvabbi bile olsa böyle bir sorumsuzluk hoş görülemezdi. Kent dışında bir sevgilisinin olduğu ve her boş saatini onunla geçirdiği bir sır değildi artık. Zaten Zuvabbi de bunu gizli tutmak için pek çaba göstermiyordu. Kendince böyle davranarak yabancı ülkelere özgü bir yaşam tarzı izlediğini kanıtlıyordu. Tıpkı Mısır diline ait sözcükleri hevesle konuşmasına katarken yaptığı gibi. Bazen bu davranışları sıkıcı bir hal alıyordu. Buna karşılık Mısır dilindeki becerisi nedeniyle Mayriya'ya hizmet etmek üzere seçilmişti. Tüm diplomatlar gibi Mayriya da doğal olarak Babil dilini biliyordu. Ancak Hattuşili Mısırlı'ya özel bir şeref bahşetmek için kendi diliyle konuşabileceği birini görevlendirmişti. Valvazidi, Mayriya gelmeden Zuvabbi'yi mutlaka bulmalıydı. Tek umudu Zuvabbi'nin şu anda kentin giriş kapısında olmasıydı. Sevgilisinin kent dışındaki evinin uzaklığı 4500 arşın bile yoktu. Bu mesafeyi Zuvabbi bayram giysileriyle de kat edebilirdi. Ancak kapıdaki nöbetçiler Zuvabbi'nin orada olmadığını ve bu sabah kente henüz ayak basmadığını söylediler. İşte şimdi durum endişe verici bir hal almıştı. Herhalde bu bayram yedeklerin bayramı olacak diye tısladı Valvazidi ve öfkeli bir şekilde sol kulağını çekiştirdi. Bu durum bir hayli utanç verici. Hepsi de beyefendinin züppetliğini kanıtlamak istemesi yüzünden. Zaten artık bunun önemi kalmamıştı. Hattuşili'nin istediği biçimde Mayriya'nın karşılanabilmesi için derhal yeni birini bulmalıydı. Mısır dilini bilen birini. Krala ya da Buduhepa'ya danışacak zamanı kalmamıştı. Valvazidi hummalı bir şekilde düşünmeye başladı. Adduva, küçük kardeşi birkaç aydır Mısır dilini öğreniyordu ve ilk denemeleri hiç de fena değildi. Bu pek protokole uygun değildi çünkü Adduva'nın fazla deneyimi yoktu. Ama karşılama için bilgileri yeterliydi ve bayram başlayana kadar da Zuvabbi hazır bulunurdu herhalde. Derhal kaya tapınağının arkasındaki meşeliye koş ve oradaki çiftlikten Zuvabbi'yi al getir diye genç nöbetçilerden birine seslendi ve tekrar kente yöneldi. Bu beklenmedik görev en azından Adduva'yı Hattuşa'nın en mutlu insanı yapacaktı. Adduva zaten tüm Hattuşa'nın en mutlu insanıydı. Mala bir elma ağacının altında oturuyordu. Adduva da başını onun kucağına koymuştu. "Sevdiğim," diye fısıldadı Adduva. "İyi ki Annanza ve ailesi buradan taşındı." "Çok haklısın. Bunu babama anlatsalardı babam beni hemen çiftlik evimize gönderirdi. Babamın haberi olmamalı."